İyi günler diliyorum. Arkadaşım Kartal İş'le birlikte Ankara'dan sunduğumuz bir adil yargı programına hoş geldiniz diyoruz. Bu haftaki konuğumuz Adalet Bakanlığı eski müsteşarı ve Yargıtay Onursal üyesi Sayın Yusuf Kenan Doğan Bey. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben programımıza başlamadan önce Yusuf Kenan Doğan Bey'in bir özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1966 yılında mezun oldu. Malatya'da hakim adayı olarak mesleğe başlayan Sayın Doğan, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı, Basın İlan Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevini ifa etti ve 27 Mayıs 1996'da Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 2. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürürken 2006 yılında Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 3. Ceza Genel Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Tekrar hoş geldiniz diyoruz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Efendim, ilk soruya ben başlamak istiyorum. Siz mesleğinizde çok güzel bir kariyer yaptınız. Hakimlikle başladınız, müfettişlik, baş müfettişlik, müsteşarlık. Yani son olarak da emeklilikten sonra avukatlık görevinde bulundunuz. Yani kürsünün her iki tarafında da bulundunuz.
Evet.
Ben şunu merak ediyorum, hakimlik mesleğine, hukuk mesleğine nasıl, ne üzerine başladınız? Sizi buna iten neydi?
Adil olmanın gereğine, adaletin gereğine, lüzumuna, gerçekten gönülden inandığım için hukuk adamı olmaya karar verdim. O zaman fakülte imtihanları ayrı ayrı yapılıyordu. Ben 5 tane fakülte kazandım. Bunun içinde tıp var, iktisat var, felsefe var, hukuk var. Ama ben hukuk fakültesini tercih ettim, İstanbul Hukuk Fakültesini tercih ettim. Nedeni bir, köylü çocuğu olmam. İki, bir Alevi aileye mensup olmam. Nedeniyle uğradığımız haksızlıkları başkalarına yaşatmamak için. Ve adil olmanın nasıl bir şey olduğunu topluma, gelecek nesillere gösterme gayreti ve ideolojisi içerisinde hakimlik mesleğine girdim.
Çok da hayırlı olmuş. Çok da güzel bir kariyer nasip etmiş Allah size. Maşallah diyorum.
Evet. Efendim, ben şu konuyu merak ediyorum. Bu, siz zaten çok tecrübeli olduğunuz için bu yargının bağımsızlığı ilkesi zaten son günlerde de biraz çok konuşulan bir konu. Ama yargının bir de hem bağımsız olması lazım, bir yandan da hani fazla bağımsızlıkla bu sefer aleyhine dönemiyor. Değişik güçler olabilir, farklı yapılar açısından olabilir. Bu nasıl dengelenebilir? Yani bu özellikle HSK'nın son dönemdeki gündemde de geçen konulardan, yani burada nasıl bir denge sağlanabilir? Yani bir yandan adaletli olması lazım, tabii ki bir tarafta bir baskı olmaması lazım. Ama baskı görmeyenlerin de hani devleti millete o yönde hareket etmeleri gerekiyor. Yani devleti milletin faydasına hareket etmeleri gerekiyor. Şüphesiz herkes böyle düşünerek hareket ediyor ama burada bir denetleyebilirlik gerekiyor. Yani biz mesela biz de işte 1999 yılında biliyorsunuz bir operasyon yaşadık. 28 Şubat sürecinde organize şubeye alındık, işkenceler gördük. Hala bunların davaları devam ediyor. Ve bu meyanda da bir sürü davalara denk geldik. Yani bir sürü kişilerle, hakimlerle, savcılarla da denk geliyoruz. Mesela mahkemelerde bir konu olduğunda biz reddi hakim yapabiliyoruz. Hukuk bunu tanımış. Ama savcıda böyle bir yapı da yok. Yani bunun bir şekilde düzenlenmesi gerekir dedim. Hani ben bu mağduriyeti bizzat yaşadığım için çok yakın zamanda. Mesela bir savcıyı veya bir hakimi şikayet ediyoruz. HSYK'ya. Hakikaten yine aleni bir olay olmuş oluyor. Yaşadık. Sıkıntımız olmuş oluyor. Bu sefer HSYK'da bir üst daire, bir üst daire. Bir şey olmuyor. İtiraz ediyoruz. Yani işte soruşturma açılmasına gerek yoktur diye bir cevap geliyor bize. Biz 10 gün içinde itiraz edin diyorlar. İtiraz ediyoruz, itirazımızda da bir şey değişmiyor. Yani bugüne kadar yaptığımız bir tane bile bir itiraz bir işe yaramadı. Biz yine de ediyoruz yani. Ama bunun hani bu nasıl bir yola koyulabilir, bu nasıl düzenlenebilir? Yani modern hukuklarda bu nasıl oluyor, Avrupa'da nasıl oluyor, Amerika'da nasıl oluyor? Siz
evet.
Nasıl bize bunu
Evet, çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel ve kapsamlı bir soru sordunuz.
Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. İçten gelerek oldu.
Ben müsaade ederseniz
tabii, tabii.
Biraz tarihi gelişim içerisinde buna cevap vermeye çalışayım. Ülkemizde Cumhuriyet dönemi için konuşuyorum. Cumhuriyet döneminde 1960 askeri hareketinden sonra yeni bir anayasa yapıldı. Bu anayasada, 61 anayasası diyoruz, 61 anayasasında yargı bağımsızlığına son derece önem verildi. Keza 61 anayasası diğer kişi özgürlüklerine, insan haklarına aynı şekilde önem veren bir anayasaydı. Ancak daha sonra gelişmeler, siyasi konjüktür, bu yargı bağımsızlığının teminatının bize fazla olduğunu, bu gömleğin üzerimize büyük geldiği şeklinde bir kanaat oluştu ve askeri darbe yargıda Yüksek Hakimler Kurulu'nun bünyesinde değişiklik yaptı. Buna rağmen
bu kaç yılında oldu bu?
Buna rağmen 70.
70'ti.
Buna rağmen 1980 darbesine kadar 45 sayılı yasaya göre kurulmuş olan Hakimler Kurulu yargı bağımsızlığını olabildiğince ülkemizde gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak o zaman Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu ayrı ayrı kurullardı. Hakimler Kurulu tamamen
ayrıydı. Hakimler ayrı, savcılar
hakimler ayrı, savcılar ayrıydı. Ve eşyanın doğasına uygun olan da buydu. Tabiatıyla 12 Eylül darbesi, darbe diyelim artık, daha fazla yıpratıcı şeyler sarf etmek istemem, sözler. Bu Hakimler Kurulu'nu lağvetti. Ben de tesadüfen o zaman bu Hakimler Kurulu'nda müfettiş hakimdim. Yani sadece hakimleri denetleyen ve bu kurula, bu bağımsız kurula rapor veren ve hakimlere sicil veren her neyse konumdaydım. Bu kurul lağvedildikten sonra yeni bir kurul oluşturuldu. Bir zaman müfettişlikten sonra Adalet Müfettişi Müsteşarı bulunduğum dönemde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na oluşturulmuş olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na da üye olarak katıldım. 4 senede Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğini, Yüksek Kurulu üyeliğini yaptım ve hakimlerin tayin terfi disiplin işlemleriyle uğraştım. Şimdi tabii bu dahi ağır eleştirilere uğradı. Denildi ki ben de o görüşte olan insanlardan biriyim. Bakan ve müsteşarın, Adalet Bakanı veya Adalet Bakanlığı müsteşarının bu kurulda bulunması yargı bağımsızlığı ile örtüşmez. Bağdaşmaz denildi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman milletvekiliydi bir parti, siyasi partiden. O da müsteşar ve Adalet Bakanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan çıkarılmalıdır diye görüşlerini ifade ettiler. Meclisteki bir konuşmalarıyla. Şimdi 2011 yılında bir yargı reformu adı altında bir değişiklik yapıldı ve bu referanduma götürüldü. Halk oylamasına götürüldü. Ancak ne bunu halk oylamasına götüren iktidar ne de oy veren insanlar bunu tam kavrayamadılar. Çok aceleye getirildi. Belki de yargıda söz sahibi olmanın bir heyecanı ile getirilmiş bir teklifli değişiklikti. Nihayet kabul edildi. Ve bugünkü, şu andaki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturuldu. Yargı haksızlığa uğrayanların, zulme uğrayanların, hakkına ulaşamayanların koşabileceği, sığınabileceği ve barınabileceği son limandır. Bu limanı tahrip ederseniz başınızı sokacak güvenli bir ortam bulmakta zorlanabilirsiniz, zorlanırsınız da. Şimdi bunlar çok böyle üzerinde durularak, düşünülerek hareket edilmemiş olacak ki bugünkü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturuldu. Ve onu oluşturmakta bu kadar hevesli davranan idare ya da siyaset diyelim, bu defa ben haksızlığa uğradım, uğruyorum. Bu hakimler ve özellikle savcılar yan tutuyor, taraf tutuyor şeklinde yakınmaya başladılar. Şimdi bu yakınmalar doğru mu? Yanlış mı? Bunun üzerinde duracak değilim ben. Bu benim görevim değil, o mahkemelerin görevi. Ancak şunu ifade etmek isterim. Demek ki yargı ile oynarken, yargıya el atarken çok düşünmek gerekiyor. Tarihi gelişimlerden, ülkenin geçirdiği yargı gelişiminden iyi istifade etmek gerekiyor, yararlanmak gerekiyor. Şimdi bazı davalardan bahsettiniz. Sizinle ilgili dosyaları iyi kötü bildiğimi zannediyorum.
Gayet iyi biliyorsunuz.
Şimdi yargı da insanlardan oluşur. Elbette ki sosyal gelişmeler, siyaset, ekonomi, velhasıl basın, birçok etken yargı üzerinde, ya özellikle yargıçlar ve savcılar üzerinde bazı olumsuz sayılabilecek ya da sayılması gereken sapmalar gösterebilir. Oysa ki yargı gerçekten reforma tabi tutulsa da, yargı işleyişi hızlandırılsa, çabuklaştırılsa, o hatayı giderecek yargısal mekanizma var. Ancak ülkemizde bu yargısal mekanizmalar işleyinceye kadar at alan Üsküdar'ı geçiyor. Geç kalan adalet, adalet değildir. Anladık canım. Anladık. Şimdi bunun nedeni şu. Tabii yargıdaki iyileştirmeler, yargının adil, ucuz, şeffaf ve kendisinden kuşku duyulmayacak bir işleyişe sahip olması, bu siyasi kadro için bahsetmiyorum, geçmiş için de, aynı şeyleri geçmiş için de söylüyorum. Oy oranında bir fazlalaşma sağlamadığı için pek cazip gelmedi siyasette, siyasi iktidarlara. Bu yıllardan beri böyle. Atatürk dönemini geçerseniz 1950'den bu tarafa siyasette takip ediyoruz ne gelip ne biçtiğini görüyoruz.
Yani bir hızlandırma için bir çaba var ama şimdi bir ekip sorunu da var. Yani hakim ve savcı eksiğiniz de var herhalde. Yani
şimdi biraz evvel konuşurken sorunuzda savcıların tutumuna da değindiniz. İsterseniz ben onu da bir şey yapayım. Ondan sonra Batı'da savcılar hakimlerin statüsünde değildir. Savcılar bir anlamda kamu ajanıdır. Hakim gibi teminata, hakim teminatına bağlanmaları belki çok medeni bir ülke için demokratik kuralların yerleştiği bir şey için, ülke için doğru olabilir ama doğrudur ama bizim gibi ülkelerde görüldüğü gibi sakıncalar doğmaktadır. Şimdi bu bir demokratik kültür meselesi. Halkın bilinci meselesi. O bakımdan savcılar kurulu ayrılmasında ben bir sakınca görmem. Ama dediğim gibi keyfilik içinde olmamak kaydıyla. Bazı mesleki kurallara riayet edilme koşuluyla. Hakimler için ise tam bağımsızlık gerekir. Bir hakim kürsüye çıktığında önüne konulan dosyanın kapağındaki sanık isimlerine bakıp şöyle bir duraksıyorsa orada ya hakim teminatından bahsedemezsiniz. Yargının bağımsız olduğundan bahsedemezsiniz. Çünkü hakim oradaki sanık ismini ya da davacı, davalı her neyse ismini görünce duraksamıştır. Çünkü unutmamamız gerekir ki hakimler de bir insandır. Hakimler de aile sahibidir, çoluk çocuk sahibidir. Çoluk çocuğu okuldadır, kendisi lojmandadır. Efendim, büyük bir vilayete gelmiştir. Velhasıl birçok sebepler vardır.
Yaşam mücadelesi vardır.
Orada duraksaması bizi dikkate sevk etmelidir. Düşünceye sevk etmelidir. Bu hakim acaba bu isimden çekindi mi? İsim kimdi? Bu isim kimdi? Şimdi sizin olayınızda da şu var. Benim görebildiğim kadar kimseyi itham etmek istemem tabii. Ancak tabii bir dönem yaşadı ülke. O dönemin toplum üzerinde, kamu üzerinde, dolayısıyla da tabii yargı yarışlar üzerinde müspet ya da menfi bazı etkilerin olmadığı söylenemez. Tabii ben bir haksızlıktan bahsederim çünkü defaten sözlü ve yazılı beyanlarımda bu davaların haksız olduğunu, bunun insanlara zulüm olduğunu defaten ifade etmişimdir. Ha, bunu soracağı nasıl vardım? İşte bu 40-50 yıllık tecrübemle, birikimimle edindiğim, insan yargılamadan edindiğim tecrübeyle, deneyimle ulaştım. Bu bir zulümdür. İnsanları bu kadar yıl, bu kadar ağır suçlamalar altında tutamazsınız. Sadece tutuklama için söylemiyorum bunu. Tabii. Sanığın tepesinde demokrasinin kılıcı gibi bir şeyi, tehlikeyi tutamazsınız. Bu manevi bir işkencedir. Ben sizin davaların başlı başına bir işkence şeyi olduğu inancındayım. Bunun bir anlamda tarafı olarak tabii.
Biraz da işkenceyle başladı. O şekilde yani süreçte tam dediğiniz gibi.
İşkencelerden yani. Bahsetmiyor mu? Ayrı bir konu.
Evet, evet, fiziki işkenceden sonra.
Olay öyle, orada fiziki işkenceden sonra maliyle yıllardır devam ediyoruz.
Ruhi evet. İşkencelerden, onlar yüz karası. Hı-hı. Onlardan ben ne diye bahsedeyim? Hı-hı. Benim geçmişte 8. Ceza Dairesi'nde üyeliğimde Yüksek Daire'nin değerli üyelerinin, başkan ve üyelerinin yanında kullandığım oy işkenceye ışık tutacak anlam ifade etmektedir. Ben onu işkence sadece fiziki güç kullanılarak, eza yapılarak, cefa yapılarak, dövülerek, söylerek yapılan bir olgu değildir. Evet, bunlar işkencedir ama işkence bu kadar dar kalıplar içerisinde mütalaa edilemez. Manen yorma. Zihnen yorma.
Bizim çok doğru. Bana işkence davalarından birinde bizim karşı tarafın avukatı dedi ki, polislerin avukatı, size kaç kere işkence yapıldı? Dedim ki, beyefendi ortamı bilmediği için yani işkence bir kere iki kere yapılıyor sanıyor dedim. Ben içeride kaldım bir hafta boyunca ve oradan çıktıktan, yani ben bir hafta 7 kilo verdim, hastaneye kaldırdım, raporlarım var. Ve oradan çıktıktan sonra yıllarca evime polisler geldi, takip edildi yani ve bitmek de bilmiyor dediğiniz gibi yani manevi işkence bu zaten. Yani
çok en güzel önemlisi o.
O bitmek bilmiyor, öteki bitiyor, bir hafta
bitmek
oldu
bilmiyor bitti. Bir, ikincisi bizim alışılmış sistemimizin işleyişinde polis ya da savcı ya da hatta hakim işkence deyince getir raporunu diyor.
Evet.
Fiziki işkenceyi anlıyor.
Evet.
Oysa ki yorma. Yorma. Size devamlı soru sorarak sizin beyninizi yorabilirim.
Bir hafta
boyunca çürük madalyanız. Bu bir işkencedir işte.
Evet.
Yani manevi işkence. Bu pek şey yapılmadı.
Maddini zaten izin bırakmıyorlar.
Yeterince durulmadı. İşkence kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Bunun telafisi mümkün değildir.
İnsanlığa karşı işlenmiş.
İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç. Suçtur işkence. Zaten hukuk durup durduğu yerde doğmamıştır. Hukukun doğması yaratılması işkence üzerine, gözyaşı üzerine, zulüm üzerine, acı üzerine hukuk oluşmuştur. Siz işkenceyi dimdik ayakta tuttuğunuz sürece hukuktan bahsedebilir misiniz? Hukukun gelişiminden bahsedebilir misiniz? Hukuk devleti olduğunuzdan bahsedebilir misiniz?
Yusuf Bey, ben araya girmek istiyorum izninizle. İşkenceden açtığınız konuyu. Sizin 8. Ceza Dairesi üyeliğiniz sırasında meşhur Manisa davası, Manisalı Gençler Davası'na karar verdiniz siz? Orada da yine hem çok aleni fiziki işkence vardı herhalde ama yanlış hatırlamıyorsam doktor raporları olmamasına rağmen siz konuyu sanıklar aleyhine bozdunuz. Biraz bahseder misiniz?
Evet, Manisa davası Türkiye'deki en önemli işkence davalarından biridir.
Evet.
Tesadüf onda yargıç oldum. Temiz mercinde bulundum.
Pardon, Manisa'da mı yargıç?
Sizin işkence olayınızda en büyük işkence olaylarından biridir bence. Öyle bir de çok taraftar toplayarak kendine göre basının da desteğiyle her türlü manevi seviyesizliği de insanlara mübah gören bir tasvibi mümkün olmayan tabii bir işkence şeklidir. Şimdi Manisa davasında biz sivil doktorlardan alınan raporları dahi
kabul ettiniz değil mi? Geçerli kabul ettiniz. Çok tabii, önemli bir
tabii
aslında.
Tabii o zamanki heyet başta sayın o zamanki daire başkanımız olmak üzere diğer karara katılan arkadaşlarım ve hatta o dosyadan raportör olan sonradan değerli bir üye arkadaşımız işkence konusunda son derece duyarlı, hassas ve kalıcı söz söyleme kudretine sahip hukukçulardı.
Evet.
Ve ben de o karara iştirak ettim.
Evet.
Katıldım. Şimdi o iştihat 8. cezanın değerli başkan ve üyelerinin verdiği ışık tutan çağdaş gerçekten emsal teşkil etmesi gereken bir karar.
Evet, evet.
İsabet oldu hatırladığımız. Doğrusu sevindim de bunu hatırlamaktan veya hatırlatılmaktan. Şimdi o bakımdan savcılarımızın kurulunun ayrılması, hakimlerimizin kurullarının ayrılması ancak bu kurullar ayrılırken güçler ayrılığı dengesine erkler ayrılığı denilen şimdi dengeye çok dikkat etmemiz gerekir. Malumunuz bizim anayasamız her ne kadar şurasından burasından değiştirilmiş ve şu günkü duruma getirmişsek de yine de üzerinde durulması, düşünmesi gereken noktaları bulunan bir anayasadır. Ve bunlardan bir tanesi egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu. Ancak zaten bu anayasa ancaklar anayasası diye de tabir edilir hukuk aleminde. Ancak millet bu yetkisini organları eliyle kullanır. Yani nedir bu organlar? Başta yasama organı, yürütme organı ve yargı. Bunlar üç elktir, üç bağımsız elktir. Ancak maalesef bizde zaman zaman yargı erki üzerinde hevesler doğmuş. Ancak şunu biliyorum ki ben bu kadar devletin içinde oldum. Gerek yargının, gerekse devletin. Adalet ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun, mutlaka size lazım olacaktır. Hiç kimsenin bundan kuşku duymaması lazım. O halde kendimizi yarın ehil ellere teslim etmemiz gerekir. Hazreti Peygamber'in bir şeyinden bahsedilir. Kabe'deki zemzem suyunun idaresi için bir kişiyi atamasından bahsedilir. Kendi amcası Abbas daha buna taliptir. Ama o Ümeyye oğullarına vermiştir. Düşman olan bir aileye, yani Ebu Süfyan'ın da Emevi kurucularının da iç mensubu olduğu aileden birini atamıştır. Sordukları zaman ya Resulullah bu nasıl işti? Nasıl? Demiştir ki ehil olana vereceksin.
Çok güzel.
Ehil olana vereceksin buyurmuştur. O halde yarın bizleri yargılayacak olan, hangi kademede bulunursak bulunalım, hakimlerin ehil olması, adil olması ne arz etmemiz ve ona yönelik adımlar atmamız lazım.
Yusuf Bey, az önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki adalet son liman, halkın başvuracağı son liman, evet, dediniz. Yargıçların, hakimlerin, savcıların tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda da az önce değindiniz. Bu çok önemli ve her dönemde halkın bu konuda kaygıları olmuştur. Bu kaygılar nasıl giderilebilir? Bu algı nasıl giderilebilir?
Şimdi bu kaygıların giderilebilmesi için bir defa yargıyı bağımsızlaştıracaksınız. Siyasi etkenlerden masum kılacaksınız. Gerek yargı teminatı, yargı bağımsızlığı ve gerekse hakim teminatını noksansız uygulayacaksınız. Bu bir. İki, denetleyeceksiniz.
Denetleyebilirlik konuşmuştuk sizinle de. Evet, o konuda sorunuzu da sorabilirsiniz.
Yani
peki bu nasıl olacak bu denetleme? Yani bu denetleme çünkü gayet şöyle oluyor. Hani denetleyen hakim, diğer arkadaş da hakim, belki de aynı okuldan mezunlar. Yani şimdi 3 gün sonra yüze bakıyor.
O hiç
bu olayı da yaşadım.
O önemli değil.
Bakın, bu yönde de bir şey yaşadım da.
Ben biraz evvel Sayın Atmaca'nın söylediği gibi her tarafında görev yaptım bu işi. Öyle de yaptım, bu tarafında da yaptım. Hakim denetlenmez diye bir şey yok. Hakim denetlenir. Hakim nasıl Türk milleti adına karar verdiğini kararının başına yazıyorsa bu millet kendi adına karar veren yargıcı denetleme hakkını daima elde tutar ve tutmalıdır. Eskiden işte bizim zamanımızda Hakimler Kurulu varken 12 Eylül'den önce ben de müfettiş hakimdim. Sadece mahkemeleri denetlerdik. Savcılığa bakmazdık. Hakimleri denetlerdik. Hakimlerin işlemlerini.
Evet.
Kalemleri bile adalet müfettişleri denetlerdi. Biz sadece hakimler. ne yapıyor, ne diyor, nasıl karar veriyor. Ve hakimlere sicil verirdik. Ya da hakkında soruşturma açardık. Bu bağımsız kurula gider, ne siyasetin haber olur, ne bakanlığın haber olur, ne bir başkasının haber olur. Kimsenin bir şey bilmesi mümkün değil. Ama sizin verdiğiniz rapor hakimler kuruluna gider, orada tartışılır ve karara bağlanır. Daha evvel müfettiş hakimlikten önce bu biraz sulandırılmıştı. Yani şimdi de var o uygulama da. Efendim sizin dediğiniz sakıncayı orada görmemiz mümkün. Gördük de. Benim hakkımda bir şikayet varsa bu şikayetin ben birinci asliye ceza hakimiyim. Siz de ikinci asliye ceza hakimisiniz. Benim hakkımdaki bir şikayeti size veriyor. Siz takip ediyorsunuz. Ya biz akşam sabah yüz yüze bakıyoruz akşamları. Evet. Her akşam ailece beraberiz çünkü küçük bir yerde görev yapıyoruz yani. Yapacağımız başka bir şey yok. Şimdi bundan adalet beklenmez. Ama
mesela çok pardon. Mesela şöyle oluyor. Bir duruşmada hakimli bir olay yaşıyorsunuz. Reddi hakim talebinde bulunuyorsunuz. Mesela 2'deyse 3 bakıyor. Yani yan odası bakıyor. Yani o ben şu ana kadar hiçbir şey olmadı yani. 3'deyse ona itiraz ediyorsunuz 4'e gidiyor. O da
bir şey demiyor
arkadaşa. Yani
o da bir tabii dediğim prosedür içerisinde tabii. O da bir sakınca. Onlar yasa değişikliğiyle giderilebilecek. Tabii ki bunun bir kısmı bakınız en yakın ağır cezada. Yani
başka şey değil mi? Mesela İstanbul'da oldu en son bizim bir 28, onu da birazdan soracağım size, bir 28 Şubat dosyası vardı savcılıkta, TMK'da. Biz yani bir takrizi verdi, itiraz ettik. Mesela Bursa baktı. Bu tür bir şey mi?
Evet. İşte yani bunlar bir yasal tedbirler alınabilir dediğiniz noktadan. O hukuksal denetimdir onlar. Ancak benim dediğim idari denetim. Hassas olan bu. Şimdi biz neyi denetlerdik? Hakimin takdir hakkını denetlemezdik.
Evet.
Hakimin takdir hakkını denetlediğiniz zaman yine hakim teminatıyla yüz yüze gelirsiniz. Hakimin yaşantısı, davranışı, ilişkileri, verdiği karara dış etkilerin yansıyıp yansımadığı, dost ahbap ilişkilerinin yansıyıp yansımadığı gibi yargıyı etkileyebilecek hususlardan arınmış mıdır bu kararı verirken, yoksa bir tarafa meyil mi göstermektedir? Ya da hisleriyle hareket edip ben bunları beğenmedim, bunların siyasi ideolojisi bana uygun değil, o halde elime düşmüşken gereğini yapayım. Bu tür etkilerin var olup olmadığını denetler. Ha bunu nasıl bilir? Tabii arkadaşlar her mesleğin kendisine göre incelikleri var. Nasıl bir kuyumcu yaptığı bir güzel ziynet eşyasını bir bakırcı yapamazsa, bu da öyledir. Her mesleğin, her şeyin bir tecrübe, bir deneyim süzgeci vardır. Bir müktesebatı vardır.
Bir zihinsel yani akıl tecrübesi.
Onun için mutlaka hakimler de denetlenmelidir. Zira Batı'da da bu böyledir. Batı'da tabii bizim daha hassas olmamız lazım. Batı kültürü dediğimiz şey öyle kolay ulaşılabilecek veya bize intikal ettirildiği gibi efendim böyle bir lahüsel bir yaşamı özendirebilecek bir kültür değil. Batı kültürü o değil. Batı kültürü işte bu gibi şeylerde kendisini gösteriyor. Hakim bağımsızdır. La inanç, vatandaşın inancı. Ben bir tarihte İsviçre Federal Mahkemesi Başkanı'na bana şu kadar işte kantonda hakimleri parlamento seçer filan deyince siyaset müdahale etmez mi diye sorduğumda sorunuzu anlamakta güçlük çekiyorum dedi. Hiç siyaset dedi. Hakime müdahale eder mi? Neden böyle bir şey duysun? İhtiyaç duysun? Senin ülkende maşallah herkes basma bağırıyor. Hakim, şey savcı yürütmeye bağırıyor. Yürütme. Yargıya bağırıyor. Orada adam anlamakta güçlük çekiyor. Böyle bir idare. İşte bu bir kültür meselesi. Bu kültür bizde olmadığına göre ya da daha o seviyede bir demokratik anlayışa, hukuk devleti anlayışına ulaşamadığımıza göre çaba sarf etmiyoruz değil, elbette ediyoruz. Biz yasalarla işi garanti almaya çalışmamız gerekir. Evet.
Ben bu 28 Şubat'la ilgili, 28 Şubat süreciyle ilgili bir sorun vardı benim kendimde merak ettiğim. Şimdi tabii 28 Şubat davası devam ediyor. Bunun içinden işkence suçunu tevfik etti mahkeme çok fazla olduğu için. Çeşitli illere gönderdi. Yani her ilde, hangi ilde işkence yapıldıysa o ilin savcılığı incelesin diye. Şimdi bu konuda da çeşitli illerde, işte Ordu'da olsun, Amasya'da olsun işkence davaları açılmaya başlandı. İşte en son Bursa'da da bir Ağır Ceza Mahkemesi yine işkencede zaman aşımının olmayacağı yönünde bir görüşü oldu. Yani sizce işkence, sonuçta işkenceniz suç, insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Bu konuda çok da fazla ahim kararları da var. Bir yandan o da var. Yani baktığınızda en azından vicdanen düşündüğümüzde zaten yani bir zaman aşımı burada olmaması gerekir. Yani neye göre zaman aşımı var diye biliyorlar veya bunu neye göre düşünüyorlar. Gerçi sonuçta net kararlar olduğu için böyle bir şey olmadığı ispatlanmış oldu. Yani işkencede zaman aşımı yok. Bir de yani kanunlar hani sanık lehine kanun gibi bir şey var ama yani işkencede de biz mağduruz yani. Mağdur çok net. Yani orada da geçmiş kanun, şimdiki kanun gibi tartışmalar oluyor. Yani bu kararlarla da burada çözülmüş oluyor mu? Hani sonuçta ağır evet. Cezalar, yani savcılıklar iddianame düzenlemiş, mahkeme kabul etmiş, tensip saat düzenlemiş ve davaları açmış. Bir tane de yargı diyor ki başka bir ağır cezada yine zaman aşımı olmaz diyor. Yani bu tartışma artık bitmiştir herhalde değil mi? Bu kararlardan sonra hala bu böyle bir şey tartışılamaz yani.
Şimdi... Sorunuzun bir kısmı yürümekte olan bir dava hakkında. Tabii yürümekte olan bir dava hakkında benim şu veya bu şekilde bir görüş bildirmem, bir söz sarf etmem doğru olmaz. Kendime saygıyı da bağdaşmaz. Ancak iki önemli noktaya değindiniz. Birisi işkence suçu. Diğeri de şüpheden sanığın yararlanması konusu. Biraz evvel arz etmeye çalıştım. Hukuk zulümden, işkenceden, gözyaşından doğmuştur dedik. Şimdi siz getirir hukukun varoluş nedeni üzerine efendim şu kadar zaman içerisinde işkence suçu işleyen adamın suçu zaman aşımına uğramış derseniz işkencenin değil hukukun ayağına baltayı vurmuş olursunuz. Burada yaptığınız kötülük hukukadır. hukuku inkardır. Yani bir taraftan diyoruz ki hukuk işkence, gözyaşı, zulüm ve benzeri şeylerden doğdu. Kanla yoğruldu. Bugüne geldi, evrenselleşti diyoruz. Bir taraftan da arkadaş sen işkence yapmışsın ama
süre doldu.
Şu kadar sene geçti. Artık sen ne hoş gördün. Bu nedir bu? Hukukun temeline dinamit koymaktır. Onun için işkencede zaman aşımı olmamalıdır. Bu bir. İkincisi, şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiği. Elbette ki bu prensip hukuk tarihiyle beraber oluşmuş, gelişmiş ve en isabetli bir noktaya getirilerek işte bu sözde şüphe sanık lehine yorumlanır sözüyle tespit edilmiştir. Şimdi ünlü hukuk banilerinden Profesör Faruk Erem'in bir sözü var. Suçluyu kazıyın, altından insan çıkar.
Evet.
Suçluyu kazıyın, altından insan çıkar. Şimdi ceza adaletinde mahkumiyet dört başı mamur delillerle pekişmiş, artık böyle olduğuna dair bir kuşku, bir şüphe duyulmayan durumda mahkumiyet kararı verilebilir. Şüphe duyuluyor. Ya vallahi çok içimde rahat etmedi. Bu adam bunu işledi mi? Gerçi işledi diye hislerim de söylüyor. Ama pek de kesin bir delil yok. Ya işlemediyse? Ya işlemediyse sizin başınıza bu geldi. En çok bunu tadan insanlarsınız. Neyle açıldı hakkınızdaki şeyler? Şüpheyle.
Biz yani emniyete aldılar bizi. Yani biz organize şubeye götürdüler.
Değil zaten işte orada.
Hiçbir şey yok orada. Suç yok. Bir şey suç oluşturdu.
Ama orada bir takım şeyleri konuşma diye ifade diye aldılar.
İşkencelerle yansıdılar.
Bunlar mahkumiyet için yeterli şeyler değildir.
Ben 7 sayfa yazıyım.
Olmamalıdır. Zaten. Ama oldu. Zaten olmazsa biz burada bunları konuşmazdık.
Evet, evet.
Demek ki oluyor ki ülkemizde. Biz bunları konuşuyoruz. Efendim, dijital uydurma bu dediler. Ben pek tekniği fazla anlamam. Efendim, sonradan ihdas edilmiş. İşte geçen savcı bir tanesi ben böyle kendisini savunurken ben böylesi de 5 dakikada 4 dakikada yaparım. Peki size bunun sanıkları yahu biz bu değiliz. Bu eylemler bize ait değil. Bunlar sonradan uydurulmuş. Tarihlerde bunu gösteriyor dediğinde neden bunun üzerinde durmadınız? Bak size lazım oldu şimdi adalet. Adalet size lazım oldu. Ama demek ki yeterince yargının bilincine, adaletin gerekliliğine, adaletin duru kalması inancına sahip olamamışsınız. Yoksa bu delillerle orada mahkumiyet isteyeceksin. Burada kendine gelince, kendini savunurken ya bunlarda ne var, ben bunları 4 dakikada 5 dakikada yaparım, uydururum diyeceksiniz. Şimdi adalete güven duyulur mu? o delillere güven duyulur mu? Ha işte bu durumda bir kurtarma simidi olarak şüpheden sanık yararlanır.
Evet.
Şeyi.
İlkesi.
Kabul edilmiştir evet. Artık. Yani şüpheyle adam mahkum edilmez.
Evet.
Bir kişinin haksız mahkumiyeti çok kişinin haksız beraatinden daha zulmanedir.
Çok doğru.
Daha zalimcedir. Evet. Kendimize getirelim bir şey. Evet. Ve arkadaşlar, inancın teminat altında olmadığı, inancın güven altında olmadığı, inançların saygı altında olmadığı bir rejim ne hukuk devleti olabilir, ne demokratik bir devlet olabilir. Orada demokrasiden bahsedemezsiniz. Öncelikle inançların hukuk güvencesi altına alınması lazım. Ve onları güvence altına alan hukukun da bağımsız olması lazım. Çağdaş olması lazım.
Efendim, toplumumuzda maalesef hoşgörü eksikliği çok uzun yıllardan beri kanayan bir yara. Bunun acısını bizler de çekiyoruz. Sizler de Alevi Bektaşi büyüklerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak uzun yıllardır bunun çeşitli şekillerde acısını çekmiş bir toplumsunuz. Hem anayasal güvence açısından bakıldığında inanç hürriyeti, mezhep hürriyeti, inancın yaşama hürriyeti, anayasal haklar açısından da bakıldığında nasıl güvence altına alınmalı ya da nasıl yaklaşılmalı bu konuya?
Evet. Tabii soruya girerken çok güzel bir tespitle girdiniz. Zaten olayın çözümü de sizin yaptığınız o tespitte var. Hoşgörü. Hoşgörü ve sevgi. Şimdi hoşgörü ve sevginin her ikisinin de olması gereken bir dinin mensubuyuz. Hem hoşgörünün hem sevginin. İşin özüne inmemiz lazım. Yani sevgi ve sevgi, adalet.
Evet.
Ya hoşgörü.
Çok güzel. Evet,
Mevlana'yı inceleyin, bunu söyler.
Doğru.
Hacı Bektaş-ı Veli'yi inceleyin, bunu söyler. Yunus'u inceleyin, bunu söyler.
Onlar
Hacı
sevgi öğretmeni.
Hacı inceleyin, bunu söyler.
Evet,
Karacaahmet'i inceleyin, bunu söyler. Yani bunların olmadığı yerde iman olur mu?
Evet.
İman kime? Allah'a.
Tabii.
Allah'ı sevmeyen adamın imanı olur mu?
Tabii, tabii.
Sevgi olacak.
Allah'ı sevmeyen kulunu da sevmez.
Birbirimize hoşgörüyle bakacağız. Tahammül edeceğiz.
Doğru.
Binlerce sene tahammül etmişiz. Bir arada yaşamışız. Bir millet oluşturmuşuz. Kanımız aynı noktaya beraber akmış toprağın aynı şeyine, noktasına. Gidin görün Çanakkale'yi. Gidin görün Afyon'u. Şimdi Aleviler bakınız ayrı bir devlet istemez.
Tabii.
Ayrı bir bayrak istemez.
Tabii, maşallah.
Ayrı bir vatan istemez.
Maşallah.
Ayrı bir millet istemez. Şu anki Türk milleti kimlerden oluşuyorsa, Kürdüyle, Türküyle, Türkmeniyle, diğer etnik yapılarla onlardan ayrı kendisini düşünemez. Böyle bir mantalitesi olamaz zaten. Bu vatan için doğmuş, bu vatan için ölür. Bu bayrak için yaşamış, bu bayrak için ölür. Bizim camiye en ufak bir sözümüz zaten olamaz. Saygıdan başka. Oraya gidenlere sevgiden başka, muhabbetten başka. bir duygu beslememiz mümkün değildir. Onların da bize beslemesi gerekir diye düşünüyoruz.
Evet, haklısınız.
İnşallah bu sağlanır.
İnşallah. Gönülden arzumuz, temennimiz bu. Yusuf Bey çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Rica ederim. Şeref verdiniz.
Ben şeref duydum.
Sağlık, sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Ben şeref duydum. Evet. Özellikle sizlerle olmayı, sizlerle söyleşi yapmayı ve dertleşmeyi çok sevdiğim için.
Karşılıklı, evet.
Bugün de benim için gerçekten güzel bir gün oldu.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Evet, saygılarsınız. Efendim, bir adil yargı programımızın sonuna geldik. Arkadaşım Kartal İş'le birlikte bir dahaki hafta tekrar huzurlarınızda olmak üzere. İyi günler diliyoruz.